Uygarlık, Din ve Toplum, Sigmund Freud, 5. Kaset, 1. Yüz. Ama burada tekrarlama gereği duymadığım tartışmaların da gösterdiği gibi ilkel baba, Tanrı'nın özgün, ilk imajıdır. Sonraki kuşakların Tanrı figürünü şekillendirdiği modeldir. Dolayısıyla dinin açıklaması doğrudur. Bu yasağın kökeninde Tanrı gerçekten bir rol oynamıştır. Bunu yaratan şey toplumsal zorunluluğa ilişkin bir iç gözlem değil, onun, babanın, Tanrı'nın etkisidir. Ve insanın kendi iradesini Tanrı'ya aktarmasının geçerli bir nedeni vardır. Çünkü insanlar babalarından zor kullanarak kurtulduklarını biliyorlardı ve bu çirkin olaya yönelik tepki olarak onun iradesine saygı duymaya karar vermişlerdi. Dolayısıyla din doktrini bize bir miktar değişikliğe ve çarpıtmaya tabi olsa da tarihsel gerçekliği söylemektedir. Buna karşılık ussal açıklamamız da bu gerçeği inkar etmektedir. Şimdi dini fikirlerin sadece arzu gidermeleri değil, önemli tarihsel gerçekleri de içerdiğini görüyoruz. Geçmiş ve bugünün aynı anda işleyen bu etkisi dine gerçekten eşsiz bir güç kazandırıyor olmalı. Ama başka bir benzetmenin yardımıyla başka bir keşif daha yapabiliriz. Fikirleri geliştikleri topraktan alıp çok uzaklara nakletmek iyi bir yöntem olmasa da dikkati çekmekten kaçınamayacağımız bir uygunluk söz konusudur. Çocuğun gelişiminde bazen çok, bazen de az belirgin olan bir nevroz evresinden geçmeksizin uygarlık evresine ulaşmayı tam anlamıyla başaramayacağını biliyoruz. Bunun nedeni daha sonra işe yaramayan birçok içgüdüsel beklentinin çocuğun aklının ustal işleyişiyle baskı altına alınamaması, bunun yerine kural olarak arkasında kaygı güdüsü yatan bastırma eylemleriyle ehlileştirilmesinin gerekli olmasıdır. Bu çocukluk nevrozlarının çoğunluğu gelişim seyri içinde kendiliğinden aşılır. Bu özellik de çocukluğun saplantı nevrozları için geçerlidir. Geri kalanı da daha sonra psikanalitik tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Aynı şekilde çağlar boyu süren gelişim seyrinde bir bütün olarak insanlığın da aynı nedenlerle, yani cehalet ve zihinsel zayıflık dönemlerinde toplumsal varoluş için vazgeçilmez olan içgüdüsel vazgeçişlerin ancak salt duygusal güçlerle gerçekleşmesi nedeniyle nevrozlara benzer durumlara girdiği varsayılabilir. Freud bu sorunu uygarlık ve hoşnutsuzluklarının 1930A bu ciltte son sayfalarında yeni giriş derslerinin 1933A ÖFD 2 35. dersinde ve biraz daha ayrıntılı olarak Musa ve Tek Tanrıcılık'ta 1939A ÖFD 14 3. dönemi 1 C kısmında tekrar dönüyor. Tarih öncesi çağlarda gerçekleşen ve bastırmaya benzeyen bu süreçlerin tortuları uygarlıkta varlığını korumuştur. Bu durumda din, insanlığın evrensel saplantılı nevrozu olacaktır. Çocukların saplantı nevrozu gibi din de Oidipus kompleksinden, babayla ilişkiden kaynaklanmıştır. Bu bakış açısı doğruysa, kaçınılmaz gelişim sürecinin mutlaka dinden uzaklaşmayla sonuçlanacağı ve bu gelişim serinin ortasında, tam da bu dönüm noktasında bulunduğumuz varsayılabilir. Dolayısıyla kapıyı çalan yeni bir gelişmeye karşı çıkmayan ama gelişini kolaylaştırmaya ve ortaya çıkarken yaratacağı şiddeti hafifletmeye çalışan anlayışlı bir öğretmenin tavrını kendimize örnek almamız gerekir. Benzetmemiz dinin temel doğasının tamamını elbette kapsamaz. Bir yandan tıpkı bireysel bir saplantı nevrozunda olduğu gibi saplantılı kısıtlamalar yaratan din, öte yandan da sadece mutluluk verici, kuruntulu, halüsinasyonel bir karışıklık durumu olan amentia'da, Maynard Amentia, akut kuruntulu halüsinasyonel zihin bulanıklığı durumlu. Arı olarak gözlediğimiz türden bir gerçekliğin inkarı. Bakınız Fetişizm 1927 ÖFD 8 eşliğindeki bir arzu giderici yanılsamalar sistemi yaratmaktadır. Ama bunlar toplumsal bir olguyu anlama çabasında yararlanmaya çalıştığımız birer benzetme olmaktan öte bir şey değildir. Birey patolojisi tam anlamıyla geçerli bir karşılık sağlamaz. Dinle saplantı nevrozu arasındaki benzerliğin ne kadar ince ayrıntılarıyla incelenebileceğini ve dinin oluşumundaki özgünlüklerden ve farklılıklardan ne kadarının bu ışıkta görülebileceğine tekrar tekrar dikkat çekilmiştir. Ben ve Theodor Reik tarafından. Bakınız Freud, Saplantılı Eylemler ve Dini Uygulamalar, 19-7B, ÖFD 14 ve Reik 1927. Koyu dindarların bazı nevrotik hastalık risklerine karşı büyük ölçüde korumalı, bağışıklı olması da bunu doğrular. Evrensel bir nevrozu benimsemeleri onları kişisel nevroz yaratma işinden kurtarır. Freud bu görüşü daha önce de sık sık dile getirmiştir. Örneğin Leonardo da Vinci üzerinde çalışmasına 1910C ÖFD 15 1919 yılında eklediği bir cümlede grup psikolojisinin 1921C son sayfalarında ve uygarlık ve hoşnutsuzluklarının 1930A 2. bölümün sonlarında. Bazı dini doktrinlerin tarihsel değerine ilişkin bilgimiz bunlara duyduğumuz saygıyı arttırır. Ama bunları uygarlığın kurallarının gerekçeleri olarak göstermekten vazgeçmemiz gerektiği önermemizin geçerliliğini zedelemez. Tersine, bu tarihsel tortular din öğretilerini deyiş yerinde ise nevrotik kalıntılar olarak görmemize yardım etmiştir ve analitik tedavide olduğu gibi bastırmanın etkilerinin yerine aklın ustal işleyişinin sonuçlarını koymanın zamanı belki de artık gelmiştir. Bu tür bir yeniden şekillenmenin kültürel kuralların kutsallaştırılmasından vazgeçme noktasında kalmayacağını, genel bir revizyonla birçoğunun geçerliliğini kaybedeceğini şimdiden görebiliriz. Ama buna pek üzülmeyiz. Bu yolla insanı uygarlıkla uzlaştırma görevimiz büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır. Uygarlık kurallarının ussal gerekçelerini ortaya koyarken tarihsel gerçeklikten vazgeçilmesine üzülmemiz gerekmiyor. Dini doktrinlerdeki gerçekler, hakikat, her şeyden önce öylesine çarpıtılmış ve sistemli bir biçimde kılık değiştirmiştir ki, insanların büyük çoğunluğu bunları bu haliyle göremez. Bu durum çocuğa yeni doğan bebekleri leyleklerin getirdiğini söylediğimiz zaman olan şeye benzer. Burada da gerçeği sembolik bir kılıfta ararız. Çünkü bu büyük kuşun neyi sembolize ettiğini biliriz. Ama çocuk bunu bilmez. Söylediklerimizin sadece çarpıtılan kısmını duyar ve aldatıldığına inanır. Erişkinlere duyduğu güvensizliğin ve inatçılığın gerçekte sık sık bu izlenime dayandığını biliyoruz. Çocuklara anlattıklarımızda gerçeği bu türden sembolik kılıflarla gizlemekten kaçınmamızın ve zihinsel düzeylerine uygun bir yolla gerçek bilgiler vermemizin daha doğru olacağına inanıyorum. Freud daha sonra bazı yerlerde nesnel ve tarihsel gerçeklik dediği şeyler arasında bir ayrım yapıyor. Özellikle bakınız Musa ve Tek Tanrıcılık 1939A, ÖFD 14, Deneme 3, Kısım 2, G. Aynı görüş mitlerin oluşumuyla bağlantılı olarak Ateşin Kontrolü 1932A, ÖFD 14 başlıklı denemesinde de dile getiriliyor. 9. Birbiriyle uzlaşmaz çelişkilere düşüyorsunuz. Böyle bir yazı parçasının zararsız olduğunu söyleyerek başladınız. Hiç kimse burada ortaya konan türden varsayımlarla inancının elinden alınmasına göz yummayacaktır. Ama daha sonra da açıklık kazandığı gibi niyetiniz bu inancı yıkmak olduğu için gerçekte bu yazıyı neden yayınladığınızı sorabiliriz. Ayrıca başka bir yerde birisinin insanların Tanrı'ya artık inanmadığını keşfetmesinin tehlikeli, gerçekten de çok tehlikeli olabileceğini kabul ediyorsunuz. Bugüne kadar uysal olmuştur ama şimdi uygarlığın kurallarına gerçekten uymaktan vazgeçer. Buna rağmen uygarlığın kurallarının dini temellere oturtulmasının uygarlık açısından tehlike yarattığı yönündeki iddianızı inananın inançsıza dönüştürülemeyeceği varsayımına dayandırıyorsunuz. Bu elbette tam bir çelişkidir. Başka bir şey daha. Bir yandan insanın aklıyla yönlendirilemeyeceğini, tutkularının ve içgüdüsel isteklerinin denetimi altında olduğunu kabul ediyorsunuz. Ama öte yandan uygarlığa boyun eğmesinin duygusal temelinin yerine ussal bir temel koymayı öneriyorsunuz. Bundan ne çıkaracağız? Bana öyle geliyor ki ikisi birden doğru olamaz. Bunun yanı sıra tarihten hiçbir şey öğrenmediniz mi? Dinin yerine aklı koyma konusunda daha önce de bu türden bir girişim, resmi ve görkemli bir tarzda denenmişti. Fransız devrimini ve Robespierre'i hatırlıyor musunuz? O deneyin ne kadar kısa ömürlü ve etkisiz kaldığını da hatırlamalısınız. Sonu başından belli olan aynı deney bugün Rusya'da yaşanıyor. İnsanın dinsiz yapamayacağını açık bir gerçek olarak kabul edebileceğimizi düşünmüyor musunuz? Dinin saplantı nevrozundan öte bir şey olduğunu söylediniz ama bu öteki yanını ele almadınız. Nevrozla benzerliği üzerinde durmakla yetindiniz. İnsanın nevrozdan kurtarılması gerektiğini söylüyorsunuz. Süreçte kaybedilebilecek diğer şeyler sizi ilgilendirmiyor. Çelişkili gibi gözükmesinin nedeni belki de karmaşık sorunları çok aceleci bir tarzda ele almamdır. Ama bunu bir ölçüde düzeltebilirim. Yazdıklarımın bir açıdan zararsız olduğunu hala savunuyorum. Hiçbir inanan bu veya benzeri tartışmaların inancının zedelemesine göz yummayacaktır. İnanan kişi dinin öğretilerine belli duygu bağlarıyla bağlıdır. Ama aynı anlamda inançlı olmayan sayısız insan bulunduğuna kuşku yok. Bu insanlar uygarlığın kurallarına uyarlar. Çünkü dinin tehditlerinden ve kendilerini kuşatan gerçekliğin bir parçası olarak gördükleri sürece dinden korkarlar. Bunlar dinin gerçeklik değerine duydukları inançtan vazgeçmelerine izin verildiği anda dinden koparlar. Ama tartışmalar onları da etkilemez. Başkalarının dinden korkmadığını gördükleri zaman kendileri de korkmaktan vazgeçerler. Yazımı yayınlamasam bile dinin etkisindeki azalmayı göreceklerini söylediğim kişiler işte bu insanlardır. Ama beni suçladığınız çelişkiye sizin daha çok ağırlık verdiğinizi sanıyorum. İnsanlar mantık önermelerine pek az açık olduğu ve tamamen içgüdüsel arzularıyla yönetildiği için neden onları içgüdüsel doyumdan yoksun bırakmaya ve bunun yerine mantık önermelerini koymaya çalışalım ki? İnsanların böyle olduğu doğrudur ama böyle olmaları gerekip gerekmediğini, en derin doğalarının bunu zorunlu kılıp kılmadığını kendinize hiç sordunuz mu? Bir antropolog ilk yıllarında başlarına bandaj yaparak çocuklarının kafalarının şeklini bozmak gibi bir geleneği olan bir halkın kafatası endeksini verebilir mi? Sağlıklı bir çocuğun ışıltılı zekasıyla ortalama erişkinin cılız zihinsel gücü arasındaki can sıkıcı tezatı bir düşünün. Bu nispi atropinin, körelmenin, işlev kaybının suçlusunun büyük ölçüde dini eğitim olmadığından emin olabilir miyiz? Bunun Tanrı'yla ve öteki dünyadaki şeylerle canını sıkmaya henüz başlamayan çocukta çok daha önce gerçekleştiğini sanıyorum. Belki de bu konudaki düşünceleri daha sonra atalarındakiyle aynı yola girecektir. Ama bu gelişmenin kendi kendine olmasını beklemeyiz. İlgi duymadığı ve önemini anlamadığı bir çağda din doktrinlerini kafasına şırınga ederiz. Cinsel gelişmenin geride bıraktırılması ve dini etkinin zamanından önce devreye sokulması günümüz çocuklarının eğitim programındaki iki temel nokta değil midir? Böylece çocuğun akli güçleri uyanıncaya kadar din doktrinleri çoktan tartışma götürmez bir konum almıştır bile. Peki siz böylesine önemli bir alanın cehennem ateşi tehdidiyle incelemeye kapalı tutulmasının zihinsel işleyişin güçlenmesini sağlayacağına mı inanıyorsunuz? İnsanın dini doktrinlerin önüne koyduğu bütün saçmalıkları eleştirisiz kabullenmesi, hatta çelişkilerini görmezden gelmesi halinde zekasının cılızlaşmasına pek şaşırmayız. Ama içgüdüsel doğamızı kontrol etmek için aklımızdan başka bir aracımız yok. Düşünce yasaklarının egemenliği altındaki insanların psikolojik ideale, yani aklın önceliğine ulaşmalarını nasıl bekleyebiliriz? Genelde kadınların psikolojik bir dar kafalılıktan. Moebius 1903 tarafından kullanılan bir ifade. Uygar, cinsel ahlak konulu yazısında 1908'de bu ciltte Freud bu tartışmanın öncelerini veriyor. Dinin düşünceyi yasaklaması veya engellemesi konusunda neden savaş 1933b bu ciltte başlıklı bölümde değiniliyor ve yeni giriş derslerinin 1933a ÖFD 2 35. dersinde daha ayrıntılı ele alınıyor. Muzdarip, yani erkeklerden daha düşük bir zekaya sahip olduklarının söylendiğini de biliyorsunuz. Kendi içinde tartışma olan bu konunun yorumu kuşkuludur ama bu zeka körelmesini destekleyen tali bir tartışmada söz konusudur. Kadınlar düşüncelerini kendilerine en çok ilgilendiren konulara, yani cinsel yaşamın sorunlarına yöneltme konusunda daha küçük yaştan bir yasak boyunduruluğuna girerler. İnsanın çocukluk yılları hem cinsel bir düşünce ketlemesinin hem dini bir ketlemenin hem de bundan kaynaklanan bir sadakat, yani monarşiyle ilgili bir sadakat ketlemesinin etkisinde kalınca bu insanın gerçekten neye benzediğini söyleyemeyiz. Ama tutkumu dizginleyip beni de bir yanılsamanın peşinden koşuyor olabileceğimi kabul edeceğim. Belki de dinin düşünce üzerindeki yasağının etkisi söylediğim kadar kötü değildir. Belki de eğitim halkı dine tabi kılmak için kötüye kullanılmasa bile insan doğasının aynı kaldığı anlaşılacaktır. Ben bilmiyorum, siz de bilemezsiniz. Bugün çözümsüz gözüken sadece yaşamın diğer büyük sorunları değildir. Birçok ayrıntı soruya cevap vermek de zordur. Ama burada gelecekten ümitli olmak için nedenlerimiz olduğunu kabul etmelisiniz. Belki de uygarlığı zenginleştirebilecek olan ve keşfedilmeye bekleyen bir hazine vardır ve din dışı bir eğitimi denemeye değer. Bu deneyin yetersiz olmasının anlaşılması halinde ben reformdan vazgeçmeye ve insanın içgüdüsel arzularıyla yönetilen kıt akıllı bir yaratık olduğu yolundaki eski, salt tanımlayıcı yargıma dönmeye hazırım. Başka bir noktada size tamamen katılıyorum. Dini zor kullanarak ve bir anda ortadan kaldırmaya çalışarak işe başlamak elbette anlamsız. Her şeyden önce bu umutsuz bir girişim olacaktır. İnanan kişi inancının tartışma veya yasak marifetiyle elinden alınmasına izin vermeyecektir. Ve bu yöntem bazılarında başarılı olsa bile bu zorbalık olacaktır. Yıllarca uyku hapı alarak yatan bir insanın elinden ilaçlarını alırsanız uyuyamaz. Amerika'da olup bitenler dini avuntuların etkisinin narkotiğin etkisini benzetilebileceği gerçeğini gösterir. Orada kadınlar ve saltanatının etkisiyle halkı her türlü uyarıcıdan, alkolden ve sair keyif verici maddeden yoksun bırakmaya çalışıyorlar ve bunun yerine telafi olsun diye dindarlığı körüklüyorlar. Bu da sonu başından belli olan deneylerden birisi. ABD'deki 1920-33 yılları arasındaki milli yasak, içki yasağı döneminin ortalarında yazılmıştır. Dolayısıyla insanların dini yanasamanın avuntusu olmaksızın kesinlikle yapamayacağı, bunsuz yaşamın dertlerine, gerçekliğin acımasızlığına katlanamayacakları savınıza katılmıyorum. Çocukluktan itibaren içlerine tatlı, acımtırak zehri akıttığınız insanlarda bu elbette doğrudur. Peki ya mantıkla yetiştirilen diğer insanlar? Belki de nevrozdan yani dinden, SB, muzdarip olmayanlar bunu öldürmek için uyuşturucuya ihtiyaç duymayacaklardır. Kendilerini zor durumda bulacakları doğrudur. Çaresizliklerini ve evrendeki önemsizliklerini tam olarak kabullenmek zorunda kalacaklar. Yaratımın merkezi, iyiliksever bir ilahi varlığın sevgisinin nesnesi olamayacaklardır. Rahat ve güvende olduğu baba ocağını terk eden çocukla aynı konumda olacaklardır. Ama çocukluk elbette aşılmaya mahkumdur. İnsan sonsuza kadar çocuk kalamaz, eninde sonunda dışarı çıkıp düşmanca yaşama katılması gerekir. Buna gerçeklik eğitimi diyebiliriz. Kitabımın tek amacının bu ileri adımın zorunluluğuna dikkat çekmek olduğunu itiraf etmem gerekiyor mu? Bu zor sınava dayanamayacaklarından korkuyor olabilirsiniz. En azından bunu başaracaklarını umalım. Ne olursa olsun kişinin kendi kaynaklarıyla baş başa kaldığını bilmesi önemlidir. Bu durumda onlardan gereğince yararlanmayı öğrenir. İnsanlar bu konuda yardımcıdan yoksun da değil. Deluge çağından bu yana bilim çok şey öğretmiştir ve güçlerini daha da arttıracaktır. Doğanın hiçbir şey yapılamayan büyük sorumluluklarına gelince bunlara sabırla katlanmayı öğrenecektir. İhtiyaç duydukları şey ay yüzeyindeki meyvelerini henüz kimsenin görmediği cennet bahçeleri yanılsaması mıdır? Bu dünyanın alçak gönüllü sahipleri olarak topraklarını kendilerini geçindirecek şekilde ekip biçmeyi öğreneceklerdir. Öteki dünya beklentilerinden vazgeçip özgürleşenler olanca enerjilerini bu dünyadaki yaşama aktarınca yaşamın herkes için daha dayanılır olduğu, uygarlığın artık hiç kimse için baskıcı olmadığı bir düzen yaratmayı başarabilirler. Bu durumda inanmayan dostlarımızdan birisiyle birlikte pişmanlık duymadan şunu söyleyebileceklerdir. Den Himmel überlassen wir, den Engel und den Spatzen. Cenneti meleklere ve serçelere bıraktık. Hayn'ın Deutschland şiirindeki Kaput 1. Buradaki inanmayan dostlar olarak çevrilen ifade Almanca'da Unglauben Gonesan, Heine tarafından Spinoza için kullanılmıştır. Freud, nükteler konulu kitabında 1905 C. ÖFD 7 belli bir nükte tekniğine örnek olarak bu ifadeden söz etmiştir. 10. Bu müthiş gözüküyor. Bütün yanılsamalarından kurtulan ve böylece dünyadaki varoluşlarını dayanılır kılabilen bir insan ırkı. Ama ben beklentilerinize katılamıyorum. Bunun nedeni de sandığınız gibi inatçı bir yobaz olmam değil. Hayır, mantıklı olmam. Şimdi rolleri değişmiş gibiyiz. Siz yanılsamaların peşinden sürüklenen bir hevesli, bense mantığı, kuşkuculuğu savunan birisi konumundayım. Açıkladığınız şey bana sizin örneğinizi izleyecek olursam yanılsama denebilecek hatalara da dayanıyor gibi geliyor. Çünkü bunlar arzularınızın etkisini yeterince net bir şekilde açığa vuruyor. Çocukluk döneminde dini doktrinlerin etkisine maruz kalmayan kuşakların içgüdüsel yaşam karşısında aklın arzulanan önceliğine, egemenliğine kolayca ulaşacağı ihtimaline ümit bağlıyorsunuz. Bunun bir yanılsama olduğu açık. Bu belirleyici açıdan insan doğası pek değişecek gibi gözükmüyor. Yanılmıyorsam diğer uygarlıklar hakkında çok az şey biliyoruz. Bugün bile bir din sisteminin baskısı altında yetişmeyen, buna rağmen idealinizde diğerlerinden daha yakın olmayan halklar bulunmaktadır. Dini Avrupa uygarlığından kovmak istiyorsanız bunu ancak başka bir doktrinler sistemi aracılığıyla yapabilirsiniz. Ki bu sistem de ta başından itibaren kendini savunmak için dinin psikolojik özelliklerini kazanacaktır. Aynı kutsallığı, katılığı, hoşgörüsüzlüğü, aynı düşünce yasağını. Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için benzer bir sistemimiz olması gerekir. Ve eğitim olmaksızın yapamazsınız. Memedeki bebekten uygar insana giden yol oldukça uzundur. Gelişimlerinde yol gösterilmediği takdirde çok sayıda genç yoldan çıkacak ve günü geldiğinde yaşam görevlerini üstlenmeyecektir. Yetiştirilmelerinde uygulanan doktrinler her zaman için daha olgun yıllardaki düşüncelerine sınır koyar. Ki bugün dinin yaptığını söylediğiniz şey de tam olarak işte budur. Bunun bizde ve diğer her uygarlıkta doğuştan gelen silinmez bir kusur olduğunu, içgüdüyle hareket eden ve aklı henüz zayıf olan çocuklara ancak erişkinlerin olgun zekalarının haklı çıkarabileceği kararları empoze ettiğini görmüyor musunuz? Ama uygarlık başka türlüsünü de yapamaz. Çünkü insanlığın çağlar süren uzun gelişimi çocukluğun birkaç yılına sıkıştırılmıştır ve çocuk önündeki işin üstesinden gelmeye ancak duygusal güçlerle özendirilebilir. Aklın egemenliği, öngörünüzün durumu işte budur. Şimdi eğitimin ve insanın toplumsal yaşamının temeli olarak dini doktrinin sisteminin devamını savunacak olursam bu sizi şaşırtmasın. Bu gerçeklik değeri sonunu değil, pratik bir sorundur. Uygarlığımızın devamı için insanı etkilemeyi uygarlığa hazır oluncaya kadar, ki birçoğu hiçbir zaman buna hazır olmayacaktır, erteleyemeyeceğimiz ve büyüyen çocuğa onda eleştiri kabul etmeyen bir belit, aksiyum olarak iş görecek bir doktrin sistemi empoze etme ihtiyacı duyduğumuz için bana öyle geliyor ki bugüne kadar bu amaca en uygun araç din sistemi olmuştur. Ve bunun böyle olmasının nedeni de elbette sizin yanılsama dediğiniz arzu giderici ve avutucu gücüdür. Gerçekliği keşfetmeniz zorluğu, gerçekten de bunu yapıp yapamayacağımızın kuşkulu olması açısından insan ihtiyaçlarının da gerçekliğin bir parçası, aslında bizi özellikle yakından ilgilendiren önemli bir parçası olduğunu görmezden gelemeyiz. Bana göre din öğretisinin bir başka avantajı da özel bir istisna yapıyor gibi gözüktüğünüz özgünlüklerinden birisinde yatmaktadır. Din fikirlerin arıtılmasını ve yüceltilmesini sağlar. Bu da dönüp ilkel ve çocuksu düşünceden gelen kalıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bu durumda arta kalan şeyler bilimin artık çelişmediği ve çürütemediği bir fikirler toplamıdır. Din doktrinlerinde yarı önlemler ve uzlaşmalar olarak aşağıladığımız bu değişiklikler, tahrifler, eğitimsiz kitlelerle felsefi düşünür arasındaki uçurumun kapatılmasını ve aralarındaki uygarlığın devamı açısından çok önemli olan ortak bağın korunmasını mümkün kılmaktadır. Böylece sıradan insanların, toplumun üst katmanlarının artık Tanrı'ya inanmadıklarını keşfetmesinden korkmamıza gerek kalmayacaktır. Sanırım bu açıklamayla kanıtlanmış ve duygusal açıdan değeri olan bir yanılsamanın yerine kanıtlanmamış ve duygusal değeri olmayan başka bir yanılsamayı koymaya çalıştığınızı göstermiş oldum. Eleştirinize kapalı olmadığımı göreceksiniz. Yanılsamalardan kaçınmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Belki dile getirdiğim umutlarım da yanılsamalı bir yapıdadır. Ama bir farka bağlı kalıyorum. Bu yanılsamaları paylaşmayanları cezalandırmak şöyle dursun: benim yanılsamalarım dini yanılsamalar gibi düzeltime kapalı değildir. Bunlar bir kuruntu özelliğine sahip değildir. Deneyim, bana olmasa da benden sonra benim gibi düşünenlere yanıldığımızı gösterirse, beklentilerimizden vazgeçeceğiz. Çabamı olduğu gibi kabul edin. Bu dünyada kendi konumunu belirlemenin zorluğu konusunda kendini kandırmayan bir psikolog, bireylerin çocukluktan erişkinliğe gelişim seyri içindeki ruhsal süreçlerini inceleyerek kazandığı bir bilgi kırıntısının ışığında insanın gelişimini değerlendirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de dinin bir çocukluk nevrozuyla kıyaslanabileceği fikri kendini ona zorla kabul ettiriyor, ama o, tıpkı birçok çocuğun kendi benzer nevrozlarından kurtulması gibi insanlığın da bu nevrotik evreyi aşacağını varsayacak kadar iyimser düşünüyor. Bireysel psikolojiden kazanılan bu bulgular yetersiz, insana uygulanışı yersiz ve benim iyimserliğim temelsiz olabilir. Bütün bu belirsizlikleri kabul ediyorum. Ama insan düşündüğü şeyi söylemekten kendini alamıyor ve dediğinden fazlasını vermediği temelinde kendini haklı görüyor. Üzerinde biraz daha durmam gereken iki nokta var. Birincisi, konumumun zayıflığı sizinkinin güçlenmesi anlamına gelmez. Kaybedilmiş bir davayı savunduğunuza inanıyorum. İçgüdüsel yaşamına kıyasla insan aklının güçsüz olduğunda dilediğimiz kadar ısrar edebilir ve bunda haklı olabiliriz. Yine de bu zayıflıkta özgün bir şey vardır. Aklın sesi cılızdır ama işitilinceye kadar susmaz. Birbirini izleyen sayısız reddedilişten sonra istediğini başarır. Bu, insanlığın geleceği konusunda iyimser olunabilecek birkaç noktadan birisidir. Hem de önemli birisi. İnsan bundan başka umutlar da çıkarabiliriz. Aklın egemenliği epeyce uzak bir gelecekte yattığı doğrudur. Ama bu gelecek sonsuz uzaklıkta değildir. Muhtemelen o zaman da kendine bugün Tanrı'dan beklediğin hedefleri, yani insan sevgisini ve acıların azaltılması hedeflerini koyacaktır. Ancak elbette insanca sınırlar içinde, dış gerçeklik, ananke, zorunluluk, orijinalinde Yunanca, el verdiği ölçüde. Durum bu olunca düşmanlığımızın sadece geçici olduğunu ve uzlaşmaz olmadığını söyleyebiliriz. Aynı şeyleri arzuluyoruz ama siz benden ve yandaşlarımdan daha sabırsız, daha mutlakçı ve neden söylemeyeyim daha bencilce davranıyorsunuz. Hemen ölümden sonra mutluluk durumuna ulaşacaksınız. Bundan imkansızı bekleyecek ve bireyin haklarına boyun eğmeyeceksiniz. Bizim tanrımız Logos, orijinalinde Yunanca, Hollandalı yazar Multatuli'nin ikiz tanrıları Logos ve Ananke, mantık ve zorunluluk, Latince'de çok doğdum anlamına gelen Multatuli, Freud'un gözde yazarlarından birisi olan E.D. Decker'in 1820-87 takma adıdır. Bu arzulardan dışımızdaki doğanın el verdiklerini gerçekleştirecek ama ancak yavaş yavaş, ancak belirlediğimiz bir gelecekte, yeni bir insan kuşağında. Bu yaşamda büyük acılar çeken bizlere avuntu vaat etmiyor. Bu uzak hedef yolunda ilk girişimler başarısız, ilk ikameler temelsiz de olsa dini doktrinlerinizin bir yana itilmesi gerekecek. Nedenini biliyorsunuz. Uzun vadede mantığın ve deneyimin karşısında hiçbir şey duramaz ve dinin her ikisine de gösterdiği karşıtlık gereğinden fazla belirgindir. Dinin avuntusunu sürdürmeye çalıştıkları sürece en arı dini fikirler bile bu kadardan kaçamaz. Nitelikleri tanımlanamayan, amaçları görülemeyen daha yüce bir ruhani varlık inancıyla sınırlı kalsalar bile dinin meydan okuyuşuna karşı korunaklı olacaklardır. Ama böylece insan ilgisi üzerindeki etkilerini de kaybedecekler. İkincisi, yanılsamalar karşısındaki kendi tutumunuzla benimki arasındaki farka dikkat edin. Din yanılsamasını olanca gücünüzle savunmak zorundasınız. İnandırıcı olmaktan çıkarsa, ki gerçekten de bu büyük bir tehlike olacaktır, dünyanız çöker. Her şey konusunda uygarlık, insanlığın geleceği konusunda umutsuzluğa kapılmaktan başka yol bulamazsınız. Ben, biz bu boyunduruktan özgürüz. Çocuksu arzularımızın önemli bir kısmından vazgeçmeye hazır olduğumuz için beklentilerimizden bazılarının yanılsama olduğunun anlaşılması halinde buna dayanabiliriz. Dini doktrinlerin yükünden kurtarılan eğitim, insanın ruhsal doğasında pek fazla değişik yapamayabilir. Tanrımız logos, mantık belki de çok güçlü değildir. Belki de atalarının vaat ettiği şeylerin ancak küçük bir bölümünü gerçekleştirebilir. Bunu kabul edersek metanetle kabul edeceğiz. Bu nedenle dünyaya ve yaşama ilgimizi kaybetmeyeceğiz. Çünkü sizde bulunmayan kesin bir desteğe sahibiz. Bilimsel çalışmayla dünyanın gerçekliği konusundaki bilgi kazanabileceğimizi, bu yolla gücümüzü arttırabileceğimizi ve yaşamımızın düzenleyebileceğimize inanıyoruz. Eğer bu inanç bir yanılsamaysa sizinle aynı konumdayız demektir. Ama bilim sayısız ve önemli başarılarıyla bir yanılsama olmadığını kanıtlamıştır. Bilimin dini inancı zayıflattığı ve alaşağı etmekle tehdit ettiği için bilimi affedemeyen birçok açık düşmanı, çok daha fazla da gizli düşmanı vardır. Bize öğrettiklerinin azlığıyla karanlıkta bıraktığı alanın kıyaslanamayacak ölçüde büyük oluşuyla suçlanıyor. Ama bu noktada insanlar bilimin ne kadar genç olduğunu, başlangıcının ne kadar zor ve insan aklının bilimin ortaya koyduğu görevler için yeterli hale gelişinden bu yana ne kadar az bir zaman geçtiğini unutuyor. Yargılarımızı çok kısa olan dönemlere dayandırmakla hata etmiyor muyuz? Jeologları örnek almalıyız. İnsanlar bilimin güvenilmezliğinden, bugün ilan ettiği yasanın bir sonraki kuşak tarafından hata olarak görüldüğünden ve yerine kabul edilen geçerliliği pek de uzun sürmeyen yeni bir yasa konulmasından şikayetçi. Ama bu haksız ve kısmen gerçek dışıdır. Bilimsel düşünce dönüşümleri birer devrim değil, birer gelişmedir, ilerlemedir. İlk anda evrensel geçerliliği olduğu düşünülen bir yasanın çok daha kapsamlı bir tek biçimliliğin özel bir durumu olduğu ya da daha sonra keşfedilen başka bir yasayla sınırlandığı anlaşılıyor. Gerçeğe kaba bir yakınsamanın yerini daha dikkatli uyarlanan bir başkası alıyor. Bunu da çok daha kesin bir başka yakınsama izliyor. Kısa sürede yetersiz olduğu anlaşılan hipotezlerle deneme yaptığımız bir araştırma evresini henüz aşmamış olan çeşitli alanlar vardır. Ama diğer alanlarda kesin, neredeyse değişmez bir bilgi çekirdeğine daha şimdiden sahibiz. Son olarak kendi dışımızdaki şeylerin gerçek doğalarının erişilmez kalmasına karşılık, kendi yapımızın koşullarına bağlı olarak öznel sonuçlardan başka bir şey üretemeyeceği temelinde bir bilimsel çabayı köklü bir biçimde gözden düşürmeye yönelik bir çaba söz konusudur. Ama bu bilimsel çalışmanın anlaşılması açısından belirleyici bir önem taşıyan çeşitli etkenleri görmezden gelmektedir. Her şeyden önce yapımız, yani ruhsal sistemimiz tam da işte bu dış dünyayı keşfetme çabası içinde gelişmiştir ve bu nedenle bu gerçekçiliğin yapısında kullanabileceği şeyleri kavramış olmalıdır. İkincisi, kendisi de incelemeye koyulduğumuz dünyanın yapısal bir parçasıdır ve bu tür bir incelemeye kolayca izin verir. Üçüncüsü, yapımızın özgün özelliğinin sonucunda dünyanın bize nasıl gözükmesi gerektiğini göstermesiyle sınırlayacak olursak bilimin görev alanı tam olarak tanımlanmış sayılabilir. Dördüncüsü, kazanım yöntemi nedeniyle bilimin nihai bulgularını belirleyen şey sadece kendi yapımız değil, ayrıca bu yapıyı etkileyen şeylerdir. Ve son olarak, algılayıcı ruhsal sistemimizi dikkate almayan bir doğa sorunu, pratik ilgiden yoksun boş bir soyutlamadır. Hayır, bilimimiz bir yanılsama değildir ama bilimin bize veremeyeceğini başka bir yerden alabileceğimizi düşünmek bir yanılsama olacaktır. Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları 1929-30 Editörlük Girişi Das Unbehagen in der Kultur A. Almanca Basımlar 1930 Viyana İnternasyoneller, psikoanalitistler, Verlag, bazı ilavelerle ikinci baskı 1931, 1948 Gesamtwerke 14-421-506. B. İngilizce basımlar, Civilization and its Discontexts, 1930 Londra, Hogarth Press and Institute of Psychoanalysis, New York, Cape and Smith, çeviren Joan Riviere, 1961 Standard Edition, 21-57-145, 1930 çevirisine dayanılarak. Elinizdeki versiyon bazı editörlük değişiklikleriyle Standard Edition'dan alınmıştır. Almanca orijinalin ilk bölümü kitabın kalanından kısa bir süre önce, psikoanaliti ise Bewewing'in 1929 Kasım-Aralık tarihli 1/4. Sayısına çıkarılmıştır. 5. bölüm aynı derginin bir sonraki Ocak-Şubat 1930 tarihli 2/1. Sayısına yayınlanmıştır. 1931 basımında 2-3 ilave dipnot, bir de yeni bir son cümle eklenmiştir. Bunlar ilk İngilizce versiyonda bulunmamaktadır. Freud bir yanılsamanın geleceğini 1927 sonbaharında bitirmiştir. Bunu izleyen 2 yıl içinde hastalığı nedeniyle çok az şey yazdığına kuşku yok. Ama 1929 yazında yine sosyoloji konulu başka bir kitap yazmaya başlamıştır. İlk taslak Haziran sonuna kadar tamamlanmıştır. Kitap Kasım başlarında baskıya verilir ve baskı tarihi olarak 1930 yazılı olmasına rağmen aslında yıl sonundan önce basılmıştır. Jones 1957-157-58. Kitabın ana teması, içgüdüsel etkilerle uygarlığın kısıtlamaları arasındaki çözümsüz karşıtlık, Freud'un ilk psikolojik yazılarına kadar gider. Elinizdeki ciltteki Freud'un konuya ilişkin en ayrıntılı tartışması olan Uygar, Cinsel Ahlak ve Çağdaş Nevroz Hastalığı, 1908D başlıklı ilk denemedeki editörlük notunda bir dizi kaynakça verilmiştir. Öyle gözüküyor ki Freud, ilk yazılarında içgüdüsel arzuların kısıtlanmasına ve bastırılmasına çoğu durumda dış toplumsal etkilere dayandırıyor. Ancak başka şeylerde savunuyor. Cinsellik teorisi üzerine 3 denemede 1905'te uygarlıkla cinselliğin gelişimi arasındaki ters ilişkiden söz etmesine rağmen aynı çalışmanın başka bir yerinde gizlilik evresinde ortaya çıkan cinsel içgüdüye set çekilmesi konusunda şunları söylüyor. Uygar çocuklardan edinilen izlenim, bu setlerin kurulmasının eğitimin bir sonucu olduğudur. Eğitimin bununla yakından ilişkili olduğuna kuşku yok. Ama gerçekte bu gelişme organik olarak belirlenmekte ve kalıtımla sabitlenmektedir. Kaldı ki bazen eğitimin yardımı olmaksızın da gerçekleşebilir. Uygarlığın yolunu açan organik bir bastırma olduğu düşüncesi aşağıda 4. bölümün başında ve sonunda 2 uzun dipnotta ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Aynı döneme dek uzanır. Fliess'e yazdığı 14 Kasım 1897 tarihli mektubunda sık sık bastırmada organik bir etkinin rol oynadığını düşündüğünü yazar Freud, 1950A, mektup 75. Daha sonra bu dipnotlardaki anlamda bastırmadaki etkenler olarak ayağa kalkmanın ve ağırlıklı duyu olarak kokunun yerini görmenin almasının önemini vurgular. Aynı konuda çok daha öncesine dayanan bir ipucu 11 Ocak 1897 tarihli mektubunda görülür. AG Mektup 55. Freud'un yayımlanan yazılarında bu görüşler elinizdeki kitaptan önce sadece Fare Adam Analizi 1909D ÖFD 10 konulu denemesindeki kısa bir pasajda ve Sevgi Psikolojisi konulu bir başka denemesinde 1912D ÖFD 8 dile getiriliyor. Organik bastırma kavramıyla ilişkili olarak uygarlık süreci görüşüne elinizdeki çalışmada birkaç yerde ve Neden Savaş'ın 1933B son paragraflarında yer veriliyor. Ayrıca Musa ve Tek Tanrıcılığın 1939A ÖFD 14 3. denemesinin 2C kısmındaki entelektüel gelişme düşüncesiyle karşılaştırın. Ancak Freud'un ego psikolojisi çalışmalarına dayanarak kökenini bireyin ilk nesne ilişkilerine bağladığı süperego hipotezlerini ortaya atıncaya kadar iç ve dış etkilerin yarattığı bu kısıtlamalarının rolüne ve karşılıklı etkilerine ilişkin net bir değerlendirme söz konusu olmamıştır. Mevcut çalışmanın özellikle de 7 ve 8. bölümlerin suçluluk duygusunun doğasının ayrıntılarıyla açıklanmasına ve netleştirilmesine ayrılmasının ve Freud'un suçluluk duygusunu uygarlığın gelişimindeki en önemli sorun olarak ortaya koyma niyetini dile getirmesinin nedeni budur. Ki bu da karşılık olarak bu çalışmanın ikinci temasının yani yıkıcı içgüdünün temeli olmuştur. Freud'un saldırganlık veya yıkıcılık içgüdüsü konusundaki görüşlerinin tarihi oldukça karmaşıktır ve burada ancak özetle ortaya konabilir. Eski yazılarının tamamında bunu temelde sadizm açısından ele almıştır. Buna ilişkin ilk ayrıntılı tartışmaları bunu cinsel içgüdünün birleşen içgüdülerinden birisi olarak değerlendirdiği cinsellik teorisi üzerine 3 denemede 1905'te yer almaktadır. Dolayısıyla diye yazıyor ilk denemenin 2B bölümünde. Sadizm, cinsel içgüdünün bağımsızlaşan, belirginleşen ve yer değiştirme yoluyla öncü konuma geçen bir saldırganlık bileşenine karşılık gelecektir. Ama daha sonra ikinci denemenin 4. bölümünde saldırganlık dürtülerinin özgün bağımsızlığını kabul ediyor. Acımasızlık dürtülerinin aslında cinsellikten bağımsız olan kaynaklardan geldiği ve erken bir dönemde cinsellikle birleştiği varsayılabilir. Belirtilen bağımsız kaynaklar öz koruyucu içgüdülere bağlanır. Bu pasaj 1915 basımında değiştirilmiş ve acımasızlık dürtüsünün beceri başa çıkma içgüdüsünden kaynaklandığı belirtilerek cinsellikten bağımsız ifadesi satılmıştır. Ama daha sonra 1909 yılında Adler'in teorilerine karşı giriştiği mücadelede Freud çok daha net bir görüş dile getirmiştir. Küçük Hans durum tarihçesinin 1909B ÖFD 9. 3. bölümünün 2. kısmında şunları yazıyor. Bilinen öz koruma ve cinsel içgüdülerin yanı sıra ve bunlarla aynı düzeyde özel bir saldırganlık içgüdüsünün bulunduğunu varsayamam. 1923 yılında eklenen bir dipnot bu yargıyı kaçınılmaz olarak sınırlamıştır. O tarihten sonra kendi adıma ben bir saldırganlık içgüdüsünün varlığını savunma gereği duydum. Ama bu Adler'inkinden farklı bir içgüdüdür. Ben buna yıkıcılık veya ölüm içgüdüsü demeyi tercih ediyorum. Adler'inki gerçekte bir kendini ortaya koyma içgüdüsüne yapısına sahiptir. Libidodan bağımsız bir saldırganlık içgüdüsünün varlığını kabul etme konusundaki isteksizliğini narsizm hipotezi de desteklemiştir. Başlangıçta saldırganlık ve nefret dürtüleri öz koruyucu içgüdüye ait gözüktüğü ve bu da libido başlığı altında toplandığı için ayrıca bağımsız bir saldırganlık içgüdüsüne gerek duymamıştır. Nesne ilişkilerinin çift kutupluluğuna, sevgiyle nefretin sık sık birbirine karışmasına ve nefretin kendisinin karmaşık kökenine rağmen durum budur. Bakınız içgüdüler ve değişkenleri 1915'de ÖFD 12 ve ancak ölüm içgüdüsü hipotezini ortaya attıktan sonradır ki gerçekten bağımsız bir saldırganlık içgüdüsü haz ilkesinin ötesinde de 1920G görüş açısına girmiştir. Bakınız özellikle AG 6. bölüm. Ama orada bile hatta sonraki yazılarında da örneğin Ego ve İd'in 4. bölümünde saldırganlık içgüdüsü hala temel öz yıkıcı ölüm içgüdüsünden kaynaklanan tali bir şeydir. Burada ölüm içgüdüsünün dışa dönük dışa vurumlarını daha fazla vurgulamasına rağmen bu elinizdeki kitap için olduğu kadar yeni giriş derslerinin 1933A ÖFD 2 32. dersinin son kısmındaki ve neden savaştaki 33B elinizdeki ciltte konuya ilişkin tartışmalar içinde geçerlidir. Yine de Freud'un Prenses Marie Bonaparte'a yazdığı 27 Mayıs 1937 tarihli mektuptan dış yıkıcılığın özgün, ilk bağımsızlığını ima eden birkaç cümle almakta yarar var. Saldırganlık içgüdüsünün içe yönelmesi kuşkusuz, egodan nesnelere geçerken libidonun dışarıya yönelmesinin karşılığıdır. Başlangıçta yaşamın başlarında libidonun tamamının içe, saldırganlığın tamamının da dışa yönelik olduğunu ve yaşamın akışı içinde bunun yavaş yavaş değiştiğini düşünürsek daha net bir tablo elde ederiz. Ama bu doğru olmayabilir de. Prenses Bonaparte bu alıntıyı yapmamıza izin verme nezaketi göstermiştir. Pasajın tamamı Ernest Jones'un biyografisinin Ek A No 33 bölümünde de bulunabilir. Jones 1957-494. Bir sonraki mektubunda ise şöyle yazıyor. Yıkıcı içgüdü konusunda yazdıklarıma fazla önem vermemenizi rica ediyorum. Oradaki görüşlerim yayınlanmadan önce dikkatle üzerinde düşünülmesi gereken rastgele şeylerdir. Hem bu düşüncelerde yeni olan bir şey de yok sayılır. Uygarlık ve hoşnutsuzluklarının ilgi alanı sosyolojinin çok ötesine geçen bir çalışma olduğu açıktır. Uygarlık ve hoşnutsuzlukları 1. İnsanların genelde yanlış değerlendirme ölçüleri kullandıkları, güç, başarı ve zenginlik peşinde koştukları, bunlara sahip olan başkalarına hayranlık duydukları ve yaşamda gerçekten değerli olan şeyleri önemsemedikleri izleniminden kaçamayız. Yine de bu türden genel bir yargıya varırken insan dünyasının ve ruhsal yaşamının ne kadar renkli olduğunu unutma riskine gireriz. Büyüklüklerinin, kitlelerin amaçlarına ve ideallerine tamamen yabancı olan özellikleri ve başarılara dayanmasına rağmen çağdaşlarının hayranlık duymaktan kendilerini alamadıkları az sayıda insan vardır. Şöyle veya böyle bu büyük insanları sadece küçük bir azınlığın takdir ettiğini, buna karşılık büyük çoğunluğun onlara aldırış bile etmediğini düşünmeye kolayca eğilim duyabilirsiniz. Ama insanların düşünceleriyle eylemleri arasındaki tutarsızlıklar ve arzu giderici dürtülerinin çeşitliliği nedeniyle işler belki de bu kadar basit değildir. Bu birkaç istisnadan birisi mektuplarında bana dostum diye hitap ediyor. Ona dini bir yanılsama olarak değerlendiren kitabımı göndermiştim. Bir Yanılsamanın Geleceği, 1927 C, elinizdeki ciltte. O da cevap olarak din konusundaki yargıma tamamen katıldığını ama dini duyguların gerçek kaynağını gereğince değerlendiremediğim için üzgün olduğunu yazmıştı. Bunun sürekli hissettiği, birçok alanda gözlediği ve insanlarda da gördüğü ve milyonlarca insanda bulunduğunu düşündüğü özgün bir duygu olduğunu söylüyor. Bu bir ebedilik duyumu demeyi tercih ettiği sınırsız, sonsuz bir şey duygusudur. Deyiş yerinde ise bir okyanusya duygusudur. Bunun bir inanç konusu değil, salt öznel bir olgu olduğunu, kişisel bir ölümsüzlük güvencesi vermediğini ama çeşitli kiliselerin ve din sistemlerinin üstüne atıldığı, belli kanallara yönelttiği ve kuşkusuz tükettiği bir dini enerji kaynağı olduğunu ekliyor. Her türlü inancı ve yanılsamayı reddetse bile kişinin sadece bu okyanusya duygusu temelinde kendini haklı olarak dindar sayabileceğini düşünüyor. Çok saygı duyduğum ve kendisi de yanılsamanın büyüsünü bir şiirinde. 1931 tarihli dipnot Lilluli 1919, La Vie de Ramakrishna 1929, La Vie de Vivekananda 1930 adlı iki kitabının yayımından sonra sözünü ettiğim dostun Romain Rolland olduğunu artık gizlememe gerek yok. Anlatan dostumun dile getirdiği görüşler beni epeyce zora soktu. Bu okyanusya duygusunu kendi içimde keşfedemedim. Duyguları bilimsel olarak ele almak kolay değildir. Duyguların ruhsal belirtilerini tanımlamaya çalışabilirsiniz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda korkarım ki okyanusya duygusu da bu tür bir nitelemeyi reddedecektir. Duyguyla kolayca birleşen düşünsel içeriğe dönmekten başka bir çıkar yol kalmaz. Eğer dostumu doğru anladıysam bununla özgün ve biraz tuhaf bulduğum bir oyun yazarının kendini öldüren kahramanını avuturken söylediklerini kastediyor. Bu dünyanın dışına düşemeyiz. Christian Dietrich Grabe 1801-36 Hannibal Ja, aus der Welt weden wir nicht fallen, wir sind ein Mal darin. Gerçekten de bu dünyanın dışına düşmeyiz. Bir kez içinde olduktan sonra hep orada kalırız. Yani bu çözünmez bir bağ duygusudur. Bir bütün olarak dış dünyayla bir olma duygusudur. Ama bunun bana kuşkusuz bir duygu tonu eşliğinde zihinsel, entelektüel bir algı gibi geldiğini söylemem gerek. Ama bu sadece aynı kapsamdaki düşünce edimlerinde bulunan bir duygudur. Kendi deneyimlerimde bu tür bir duygunun temel doğası konusunda kendimi ikna edebilmiş değilim. Ama bu bana bunun başkalarında ortaya çıktığını inkar etme hakkı vermez. Tek sorun bunun doğru yorumlanıp yorumlanmadığı ve din ihtiyacının tamamının Fonse Origo'sunu, kaynağı ve kökeni olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Bu sorunun çözümünde belirleyici etkisi olabilecek bir şey öneremiyorum. İnsanın çevresini kuşatan dünya ile ilişkisini baştan bu amaca yönelik dolaysız bir duyguyla algılaması düşüncesi, öylesine tuhaf gelir ki ve psikolojimizin yapısıyla öylesine çelişir ki bu duyguya psikanalitik yani genetik bir açıklama bulma çabasında kendimizi haklı görürüz. Aşağıdaki düşünce çizgisi kendini ortaya koymaktadır. Normalde kendi özümüze, kendi egomuza ilişkin duygudan daha kesin olan hiçbir şey yoktur. Bu ego başka her şeyden ayrılan özel, birleştirici, üniter bir şey gibi gözükür. Bu görünümün aldatıcı olduğu, tersine egonun keskin sınırlar olmaksızın içe doğru, id olarak tanımladığımız ve egonun bir tür maske olarak iş gördüğü bilinçsiz bir ruhsal etkinliğe uzandığı gerçeği, ilk kez ego ile id arasındaki ilişki konusunda bize daha çok bilgi verecek olan psikanalitik araştırmayla keşfedilmiştir. Ama şöyle veya böyle, ego dışa dönük olarak daha net ve keskin sınır çizgilerine sahip gibidir. Bunu yapmadığı tek bir durum vardır. Bu kural dışı olmasına rağmen patolojik olarak değerlendirilemeyen bir durumdur. Aşık olmanın durumunda ego ile nesne arasındaki sınır ortadan kalkma eğilimi gösterir. Duygularının olanca kanıtına karşın aşık olan erkek ben ile senin bir olduğunu söyler ve sanki gerçekten de böyleymiş gibi davranma eğilimi gösterir. Fizyolojik yani normal bir işlevin geçici olarak ortadan kaldırılabileceği şeyin elbette patolojik süreçlerden de olumsuz etkilenmeye açık olması gerekir. Patoloji, ego ile dış dünya arasındaki sınır çizgilerin belirsizleştiği ya da yanlış yere çizildiği birçok durumu tanımamızı sağlamıştır. Kişinin kendi bedeninin, hatta kendi ruhsal yaşamının, algılarının, düşüncelerinin ve duygularının bazı bölümlerinin egonun bir parçası değil de onun dışında olan yabancı gözüktüğü olaylar olduğu gibi, kişinin kendi egosundan kaynaklandığı açık olan ve egosu tarafından kabul edilmesi gereken şeyleri dış dünyaya atfettiği olaylar da vardır. Dolayısıyla kendi egomuza ilişkin duygumuz bile bozulmaya açıktır ve egonun sınırları sabit değildir. Biraz daha düşününce ilişkinin ego duygusunun başından beri aynı olamayacağını anlarız. Bu duygunun gösterilemeyen ancak belli bir olasılıkta yorumlanmaya açık olan bir gelişim sürecinden geçmesi gerekir. Ferenczi'nin States in the Development of the Sense of Reality 1913 konulu denemesinden başlayıp Federer'in 1926-27 ve sonraki katkılarına kadar uzanan tarihlerde ego gelişimi ve ego duygusu konularında yayınlanan birçok yazıyla karşılaştırın. Memedeki bebek henüz kendi egosunu aldığı duyumların kaynağı olan dış dünyadan ayırt edecek durumda değildir. Çeşitli uyarımlara tepki olarak bunu yavaş yavaş öğrenir. Bu paragrafta Freud bilinen bir temelde hareket ediyor. Örneğin bakınız rüyaların yorumu 1930A, ÖFD5, içgüdüler ve değişkenlikleri 1915C, ÖFD12 ve yatsıma 1925H, ÖFD12. Daha sonra kendi bedensel organları olduğunu anlayacağı bazı uyarım kaynaklarının ona dilediği anda duyum verebilmesine karşılık, diğer kaynakların ki bunlar arasında her şeyden çok istediği annesinin memeleri de vardır, zaman zaman ondan kaçması ve ancak yardım çağrısının ağlamasının sonucunda tekrar ortaya çıkması bebeği derinden etkiliyor olmalı. Böylece egoya karşı sadece özel bir eylemle ortaya çıkabilen ve dış dünyada var olan bir şey kılığındaki nesne gündeme gelir. Egonun genel duyumlar kütlesinden ayrılması, yani bir dış dünyanın varlığının algılanması yönünde özendirici bir başka unsur da sık, çok yönlü ve kaçınılmaz olan acı ve hoşnutsuzluk duyumlarıdır. Ki o dönemde dizginsiz bir egemenlik uygulayan haz ilkesi bu tür duyguları giderir veya bunlardan kaçınır. Bu tür bir hoşnutsuzluk, acı kaynağı olabilen her şeyi egodan ayırma, dış dünyaya atma ve tuhaf, ürkütücü bir dış dünya ile karşı karşıya gelen arı bir haz egosu yaratma eğilimi ortaya çıkar. Bu ilkel haz egosunun sınırları deneyim yoluyla değişikliğe tabi olmaktan kaçamaz. Yine de haz verdikleri için bireyin vazgeçmek istemediği şeylerden bazıları ego değil nesnelerdir ve kaçınmaya çalıştığı acılardan bazılarının içsel kökenleri nedeniyle egodan ayrılmaz olduğunu anlar. Duyusal etkinliklerini iradi olarak yönlendirecek ve uygun kas eylemlerine başvurarak içsel olanı, egoya ait olanı dışsal olandan, dış dünyadan kaynaklanandan ayırt etmeyi öğrenir. Böylece gelecekteki gelişmede ağırlığını koyacak olan gerçeklik ilgisine doğru ilk adımı atmış olur. Bakınız ruhsal işleyişin iki ilkesi üzerine formülasyonlar 1911B ÖFD 12. Kuşkusuz bu farklılaşma da kişinin kendini gerçekten hissettiği veya tehdit olarak algıladığı hoşnutsuzluk, acı duygularına karşı savunmasını mümkün kılmak gibi pratik bir amaca hizmet eder. Ego, içeriden kaynaklanan bazı hoşnutsuzluk uyarımlarından kurtulmak için dışarıdan gelen hoşnutsuzluk duyumlarına karşı kullandığından farklı bir yöntem kullanamaz. Önemli patolojik rahatsızlıkların başlangıç noktası da işte budur. 5. kasıt, 1. yüzün sonu.